Ayrım 43.
Sayfa 497. İmparator Franz uzun yüzlü al yanaklı bir gençti. Güzel yağız aygırının üzerine dimdik oturuyor, düşünceli düşünceli telaşsız bir tavırla çevresine bakınıyordu. Beyaz üniformalı yaverlerinden birini çağırıp ona bir şey sordu. Prens Andrei onun huzuruna çıkışını hatırlayarak gülümsemekten kendini alamadı. Eski tanıdığına bakıp herhalde kaçta yola çıktıklarını soruyor diye düşündü. İmparatorların mahiyetinde bulunanlar arasında muhafız ve ordu alaylarından seçilmiş ve Rus ve Avusturyalı sağlam yapılı emir erleri vardı. Bunların arasında seyisler, çara ait olan ve yedekte bulundurulan haşaları işlemeleri güzel atları tutuyorlardı. Açık bir pencereden boğucu bir havayla dolu bir odaya nasıl birden taze bir hava dolarsa, bu dört nalla gelen pırıl pırıl gençlerden Kutsov'un neşesiz kurmay heyetine doğru bir canlılık, bir enerji ve kazanılacak başarıya güven havası esmişti. İmparator Alexander bir taraftan nezaketle İmparator Franz'a bakarak Kutsov'a aceleyle sordu. Siz neden başlamıyorsunuz Mihail İlaryonovich? Kutsov saygıyla öne doğru eğilerek bekliyorum majeste diye karşılık verdi. İmparator hafifçe kaşlarını çatarak Kutsov'un karşılığını iyice işitmemiş gibi başını eğerek kulak verdi. Kutsov bekliyorum majeste diye tekrarladı. Prens Andrei, Kutsov bekliyorum derken üst dudağının tabii olmayan bir şekilde hafifçe titrediğini fark etti. Daha bütün kollar toplanmadılar majeste. Hükümdar bu sözleri iyice işitmişti ama belli ki verilen bu karşılık hoşuna gitmemişti. Hafifçe öne eğik omuzlarını silkerek yanında duran Novoritsev'e baktı. Sanki bu bakışla Kutsov'u ona şikayet etmek istiyordu. Sonra ama biz bütün alaylar gelmeden geçit resminin başlamadığı çar çayırı değiliz ki Mihail İlaryonovich dedi ve bu konuşmaya katılmasa da hiç olmazsa söylediği sözlere kulak vermesini istiyormuş gibi İmparator Franz'ın gözlerinin içine baktı ama İmparator Franz çevresine bakınmaya devam ediyor, onu dinlemiyordu. Kutsov sözlerinin iyice işitilmemesi ihtimalini önlemek istiyormuş gibi gür bir sesle ''Asıl onun için başlamıyorum majeste'' dedi ve yüzünde gene hafif bir titreme oldu. Açık açık her sözünün üzerine dura dura ''Çar çayırda değiliz, geçit resmi de yapacak değiliz. Onun için başlamıyorum majeste'' diye tekrarladı. Hükümdarın mahiyetinde bulunanlar birbirlerine baktılar. Bütün yüzlerde bir hoşnutsuzluk, bir ayıplama ifadesi belirdi. Sanki bütün bu yüzler ne kadar yaşlı olursa olsun böyle konuşmamalıydı diyordu. Hükümdar daha başka bir şey söyleyecek mi diye Kutsov'un gözlerinin içine ısrarla dik dik baktı. Ama Kutsov saygıyla başını eğmişti. O da bir şeyler bekliyor gibiydi. Sessizlik hemen hemen bir dakika sürdü. Kutsov başını kaldırdı ve gene dar görüşlü, verilen emirleri tartışmayan, sadece boyun eğen bir general tavrıyla ''Ama emir buyurursanız öyle olsun majeste'' dedi. Atını ileriye sürdü. Kol komutanı Mladenovic'i yanına çağırıp taarruz emrini verdi. Kıt alağır tekrar kımıldadı ve Novgorod alayının iki taburuyla Apşeron alayının bir taburu hükümdarının önünden geçmeye başladı. Apşeron taburu geçerken üzerinde kaput bulunmayan, üniformalı nişanlarını takınmış, kocaman sorguçlu şapkasını yana doğru eğmiş olan al yanaklı Mladenovic, atını dört nalla sürerek bir delikanlı gibi dinç bir tavırla selam çaktı, atını hükümdarın önünde durdurdu. Hükümdar, ''Tanrı yardımcınız olsun general'' dedi. Mladenovic neşeyle ama aynı zamanda kötü bir Fransızca kullandığı için mahiyetteki bayların dudaklarında alaylı bir gülümseyiş belirmesine yol açarak ''Vallahi majeste, elimizden geleni yapacağız majeste'' dedi. Mladenovic atını sert bir dönüşle çevirdi ve hükümdarın biraz gerisinde durdu. Apşeronlular hükümdarın orada bulunmasından heyecanlandıkları için kuvvetli sert adımlarla imparatorların ve mahiyetlerinin önünden geçiyorlardı. Silah seslerinden, beklenen savaştan, imparatorların önünden sert adımlarla geçen ve daha Suvorov'un zamanında arkadaşları olan yiğit Apşeronluları görmekten hükümdarın orada bulunduğunu unutacak kadar heyecanlanan Mladenovic neşeli, güvenli, gür bir sesle bağırdı. ''Çocuklar, çocuklar! Bu alacağınız ilk köy olmayacaktır.'' Erler, ''Elden geleni yapacağız.'' diye haykırdılar. Hükümdarın atı bu beklenmedik bağırışlarından ötürü birden şaha kalktı. Onu daha Rusya'daki teftişlerde taşımış olan bu at, burada Austerlitz alanında birincisinin sol ayağıyla kendisine dalgın dalgın vurmasını aldırmadan, tıpkı Mars meydanında olduğu gibi duyulan silah seslerine kulak kabartıyor, ama ne bu silah seslerine ne İmparator Franz'ın atının neden yanında bulunduğunu, ne de üzerinde taşıdığı insanın o gün neler söylediğini, neler hissettiğini anlıyordu. Hükümdar gülümseyerek yanındakilerden birine döndü, yiğit Apşeronluları göstererek ona bir şeyler söyledi. Kutsov yanında yaverleri yürüyüş kararıyla karabinerlerin arkasından gitti. Karabina denilen süngüsüz kısa namlu tüfekler taşıyan seçmen nişancılar. Kolun uç kısmında yarım vers kadar yol aldıktan sonra iki kolun kesiştiği yerin yakınında, yanında başka evler olmayan terk edilmiş bir evin önünde, bu herhalde eski bir meyhaneydi, durdu. Her iki kolda yokuş aşağı iniyor, ikisinden de birlikler geçiyordu. Sis yavaş yavaş dağılıyor ve iki vers kadar ilerideki tepelerde belirsiz bir şekilde düşman birlikleri görünüyordu. Soldan aşağıdan silah sesleri gittikçe daha kuvvetli geliyordu. Kutsov Avusturyalı bir generalle konuşarak durdu. Prens Andrei biraz geride durmuş onlara dikkatle bakıyordu. Bir ara tek dürbününü versin diye rica etmek için bir yavere döndü. O sırada bu yaver ilerideki birliklere değil de yokuşun alt tarafına hemen önüne bakarak "Bakınız, bakınız" diyordu. "Bunlar Fransız." İki generalle yaverler dürbüne sarıldılar. Onu birbirlerinden kapıyorlardı. Birden bütün yüzler değişti ve hepsinde bir dehşet belirdi. İki vers kadar ileride sanılan Fransızlar birden beklenmedik bir şekilde önümüze çıkıvermişlerdi. "Bu düşman mı?" "Hayır, evet bakın herhalde. Nasıl olur?" sesleri duyuldu. Prens Andrei çıplak gözle aşağıda sağ tarafta Kutsov'un durduğu yerin 500 adım kadar ilerisinde Apşeronlulara doğru yukarı çıkan kalabalık Fransız kolunu gördü. "İşte o karar anı gelip çattı. Nihayet iş bana düştü" diye düşündü. Atını mahmuzlayıp Kutsov'a yaklaştı. "Apşeronluları durdurmalı ekselans" diye bağırdı. Ama o anda her şeyi sis kapladı. Çok yakında silahlar patladı ve Prens Andrei'nin iki adım kadar ilerisinde saf korku içinde bir sesin "Eyvah, yandık kardeşler" diye bağırdığı duyuldu. Bu ses sanki bir komuttu. Herkes bu sesi duyunca geriye doğru kaçmaya başladı. Gittikçe artan bir kalabalık karma karışık halde 5 dakika önce imparatorların önünden geçtikleri yere doğru koşuyordu. Bu kalabalığı yalnız durdurmak değil, onunla birlikte sürüklenmemek de imkansızdı. Bolkonski yalnız Kutsov'dan geri kalmamaya çalışıyor, arkasına dönüp şaşkınlıkla bakıyor, önünde olup bitenleri anlayamıyordu. Nesvitski büyük bir öfkeyle kıpkırmızı olmuş, büsbütün kendinden geçmiş bir halde Kutsov'a eğer hemen orada gitmezse esir edileceğini bağırıyordu. Kutsov karşılık vermeden aynı yerde duruyor, mendilini çıkarıyordu. Yanağından kan akıyordu. Prens Andrei kalabalığın arasından güçlükle geçerek onun yanına gitti. Çenesindeki titremeyi güç bela tutmaya çalışarak "Yaralandınız mı?" diye sordu. Kutsov mendilini yaralı yanağına bastırarak kaçanlara işaret etti. "Yara burada değil, orada" dedi. "Durdurun onları" diye bağırdı. Ama aynı anda herhalde onları durdurmanın imkansız olduğu kanısına vardığı için atını mahmuzlayıp sağa doğru gitti. Kaçanlardan yeni bir dalga şiddetle üzerine geldi ve onu da içine alıp geriye doğru sürükledi. Birlikler öyle yoğun bir kalabalık halinde kaçıyorlardı ki bir kez bu kalabalığın ortasına düştükten sonra artık oradan çıkmaya imkan yoktu. Kimi "Yürü, ne sallanıyorsun?" diye bağırıyor, kimi geriye doğru dönüp havaya kurşun sıkıyor, kimi Kutsov'un bindiği ata vuruyordu. Kutsov sel gibi akan kalabalığın arasından güç bela kurtulup sola çıktı. Mahiyetinin yarısından fazlasını yitirmiş olarak top seslerinin yakından duyulduğu yere doğru gitti. Kalabalıktan çıkıp Kutsov'dan ayrılmamaya çalışan Prens Andrei, tepenin yamacında dumanın içinde hala ateş etmeye devam eden bir Rus bataryasını ve ona doğru koşan Fransızları gördü. Daha yukarıda Rus piyadesi duruyor ama ne bataryanın yardımına koşuyor ne de kaçanlarla aynı yönde geriye doğru gidiyordu. Piyadelerin yanından ayrılan bir general atını sürüp Kutsov'a yaklaştı. Kutsov'un mahiyetinde yalnız 4 kişi kalmıştı. Hepsi solgundu. Konuşmadan birbirlerine bakıyorlardı. Kutsol, alay komutanına kaçanlara eliyle işaret ederek tıkanırcasına "Durdurun şu alçakları!" diye bağırdı ama aynı anda sanki bu sözünden ötürü onu cezalandırmak içinmiş gibi alayın ve Kutsov'un mahiyeti üzerinden kuş sürüsünü andıran kurşunlar ıslık çalarak uçtu. Fransızlar bataryaya saldırıyordu. Kutsov'u görünce ona ateş açtılar. Bu yaylım ateş başlar başlamaz alay komutanı ayağına sarıldı. Birkaç el yere düştü. Elinde sancakla duran bir as seymen onu elinden bıraktı. Sancak sallanarak devrildi. Yandaki askerlerin tüfeklerine takılı kaldı. Erler komut beklemeden ateş etmeye başladılar. Kutsov umutsuz bir ifadeyle "Ah!" diye inleyerek dönüp arkasına baktı. İhtiyar olduğu için bir şey yapacak kuvvette olmadığını kavramaktan ötürü titreyen bir sesle "Bolkonski!" diye fısıldadı. Bozguna uğrayan taburu ve düşmanı işaret etti. "Bolkonski, bu ne hal?" Fakat daha sözünü bitirmeden Prens Andrei utançtan, öfkeden gözlerinin dolduğunu, boğazının düğümlendiğini hissederek atından inip sancağa doğru koştu. Çocuk gibi tiz bir sesle "Çocuklar, ileri!" diye bağırdı. Prens Andrei işte o an geldi diye düşünerek sancağın gönderini yakaladı ve muhakkak kendisine doğru yönelen kurşunların ıslığını zevkle duydu. Birkaç er yere düştü. Prens Andrei ağır sancağı güç bela elinde tutuyordu. "Urra!" diye bağırdı ve bütün taburun arkasından koşacağına kesin bir güven duyarak ileri atıldı. Gerçekten tek başına ancak birkaç adım koştu. Önce bir er, sonra ikinci bir er, sonra bütün tabur "Urra!" diye bağırarak ileri atıldı ve Prens Andrei'yi geride bıraktı. Tabur gediklisi koşup yaklaştı. Ağırlıktan Prens Andrei'nin elinde sallanan sancağı tuttu ama o an vurulup öldü. Prens Andrei sancağı tekrar yakaladı. Gönderini sürükleye sürükleye taburla birlikte koştu. Önünde bizim topçuları görüyordu. Bunlardan bazıları dövüşüyor, bazıları topları bırakıp ona doğru koşuyorlardı. Topçuların atlarını yakalayan ve ele geçirdikleri topları çeviren Fransız piyade erlerini de görüyordu. Prens Andrei taburla birlikte toplara 20 adım kadar yaklaşmıştı. Üzerinde kurşunların durmadan devam eden ıslığını duyuyordu. Sağında solunda erler "Ah!" diye bağırıyordu. Bağırarak yere düşüyorlardı ama Andrei onlara bakmıyordu. O yalnız önünde bataryada olup bitenlere bakıyordu. Şapkasını yana eğmiş, kızıl saçlı bir topçuyu artık iyice görüyordu. Topçu bir top tomarını bir ucundan yakalamıştı. Öbür tarafta ise bir Fransız eri aynı tomarı tutmuş, kendine doğru çekiyordu. Prens Andrei herhalde ne yaptıklarını anlamayan bu iki insanın yüzündeki şaşkın, aynı zamanda öfkeli ifadeyi iyice seçebiliyordu. Onlara bakarak "Ne yapıyorlar?" diye düşündü. O kızıl saçlı topçu eri silahı olmadığına göre neden kaçmıyor? Fransız ona niçin süngüsünü saplamıyor? O daha kaçmaya vakit bulamadan Fransız tüfeği aklına gelecek ve onu tepeleyecek. Gerçekten de tüfeğini eline almış bir başka Fransız itişip kakışanlara yaklaştı. Kendisini bekleyen akıbetin ne olduğunu hala anlamayan ve topun tomarını zafer kazanmış gibi çekip almış olan kızıl saçlı topçunun kaderi artık belli olacaktı. Ama Prens Andrei bu işin nasıl bittiğini görmedi. Sanki yakınında bulunan erlerden biri var kuvvetiyle ağır bir değnekle başına vurmuş gibi oldu. Bu kendisine biraz acı vermişti ama asıl canını sıkan şey bu acının baktığı şeyi görmesine engel olmasıydı. "Ne oluyor? Yoksa düşüyor muyum? Bacaklarım kesiliyor!" diye düşündü ve sırt üstü düştü. Fransızlarla topçuların arasındaki çatışmanın nasıl bittiğini, o kızıl saçlı topçunun öldürülüp öldürülmediğini, topların da kurtarıldığını mı yoksa düşman eline mi geçtiğini öğrenmek istediği için gözlerini tekrar açtı. Ama hiçbir şey göremedi. Üzerinde artık gökyüzünden başka bir şey yoktu. Ta yükseklere giden, pek parlak olmayan ama gene de uçsuz bucaksız olan ve kül rengi bulutları üzerinden ağır ağır kayan bir gökyüzü. Prens Andrei ne kadar sessiz, ne kadar sakin, ne kadar azametli. Hiç de koştuğum sırada olduğu gibi değil diye düşündü. Hiç de koştuğumuz, bağırdığımız ve dövüştüğümüz zaman olduğu gibi değil. Öfkeli ve korkulu yüzlerle topun tomarını çekiştiren o Fransızlı o topçunun yaptıkları gibi değil. Bu yüksek, bu uçsuz bucaksız gökyüzünden bulutlar hiç de öyle geçmiyor. Ama nasıl oluyor da bu yüksek gökyüzünü daha önce görmedim? Sonunda var olduğunu öğrendiğim için de ne kadar mutluyum. Evet, her şey boş, her şey yalan. Bu uçsuz bucaksız gökten başka her şey. Ondan başka hiçbir şey yok, hiçbir şey. Ama hayır, o bile yok. Hiçbir şey yok, sessizlikten, teselli veren sükunetten başka. Tanrı'ya şükür. Bagration'un sağ kanadında saat 9'da savaş henüz başlamamıştı. Dolgorukov'un savaşa başlamak konusundaki ısrarlı arzusunu kabul etmek istemeyen, sorumluluğu üzerinden atmaya bakan Prens Bagration, Dolgorukov'a savaşa başlayıp başlamamak için emir almak üzere başkomutana birini göndermeyi teklif etti. Bagration, bir kanadı ötekinden ayıran mesafe 10 vers kadar olduğu için gönderecekleri adamı vurmazlarsa ki bu çok mümkündü ve o adam çok güç olmakla beraber başkomutanı bulsa bile habercinin akşamdan önce geri dönmeyeceğini biliyordu. Bagration hiçbir anlam taşımayan iri uykusuz gözlerini mahiyeti üzerine dolaştırdı. Önce Rostov'un o çocuksu elinde olmayarak heyecan ve ümitle sararan yüzü gözüne ilişti. Onu seçti. Rostov elini siperliğinde tutarak, "Peki ya başkomutandan önce Majeste'ye rastlarsam ekselans?" diye sordu. Dolgorukov, Bagration'un konuşmasına fırsat vermeden, "Majestelerine durumu bildirebilirsiniz," dedi. Rostov nöbet değiştirmiş olduğu için sabaha karşı birkaç saat uyuyabilmişti ve kendini neşeli, cesaretli, kararlı hissediyordu. Hareketlerinde bir çeviklik ve içinde de mutluluğun güveni vardı. Her şeyin kolay, her şeyin neşeli ve mümkün göründüğü bir ruh hali içindeydi. O sabah bütün istekleri yerine geliyordu. Meydan savaşı yapılıyor, kendisi de ona katılıyordu. Yalnız bu kadar değil, en cesur generalin emir subayıydı. Ayrıca görevle Kutsova belki de hükümdarın yanına gidecekti. Sabah pırıl pırıldı, altındaki at çok iyiydi. İçinde sevinç ve mutluluk duyuyordu. Emri alınca atını 4 nalla hat boyunca sürdü. Önce daha savaşa girmemiş hareketsiz duran Bagration birliklerin safları boyunca gitti. Sonra Uvarov'un süvarilerinin tuttukları düzlüğe çıktı. Orada birliklerin yer değiştirdiklerini ve savaşa hazırlık belirtilerini gördü. Uvarov'un süvari birliklerini geçtikten sonra artık ön tarafta belirli olarak top ve silah sesleri duydu. Silah sesleri gittikçe kuvvetleniyordu. Sabahın serin havasında artık eskisi gibi eşit olmayan aralıklarla ikişer üçer tüfek, sonra da bir veya iki top sesi değil, Pratsen önünde yamaçlardan aşağı birbirini izleyen tüfek sesleri duyuluyordu. Bunların arasında da top sesleri öylesine sık olarak işitiliyordu ki artık bu top seslerini birbirinden ayırmaya imkan yoktu. Hepsi bir tek genel uğultu haline almıştı. Yamaçlardan aşağı tüfeklerden çıkan dumanların birbirlerini kovalıyorlarmış gibi oradan oraya gittiği, toplardan çıkan dumanların ise döne döne dalgalanarak yayıldığı ve birbirine karıştığı görülüyordu. Dumanın arasında süngü parıltılarından ilerleyen piyade kitleleri ve yeşil sandıklarıyla dar çizgiler haline giden topçular fark ediliyordu. Rostov olup bitenleri görmek için atını bir tümseyin üzerinde bir dakika durdurdu. Ama dikkatini ne kadar zorlasa hiçbir şey anlayamıyor, olup bitenlerden hiçbir şey fark edemiyordu. Gerçi orada dumanın içinde bir takım insanlar ilerliyorlardı. Hem önden hem arkadan birlikler hareket ediyordu ama niçin? Kim nereye gidiyordu? Bunu anlamaya imkan yoktu. Bu görünüş ve bu sesler Rostov'un içinde herhangi bir hüzün ya da ürkeklik uyandırmak şöyle dursun, aksine ona kuvvet ve kararlılık kazandırıyordu. İçinden bu seslere "Hadi bir daha, bir daha veriştir," diyordu. Sonra gene saf boyunca gittikçe daha ileriye, artık savaşa girişmiş olan birliklere doğru 4 nal yola devam etti. Kendi kendine "Artık orada ne olacak bilmiyorum ama her şey iyi olacak," diye düşünüyordu. Bir takım Avusturya birliklerini geçtikten sonra hattın o bölümündeki birliğin, bunlar muhafızlardı, artık savaşa girmiş olduğunu fark etti. "Daha iyi yakından görürüm," diye düşündü. Hemen hemen ön hat boyunca gidiyordu. Birkaç süvari ona doğru geliyordu. Bunlar taarruzdan safları bozulmuş olarak geri dönen hassa alayı hafif süvarileriydi. Hafif süvariler tabanca, mızrak ve kılıç taşırlardı. Rostov onların yanından geçti. Birinin kan içinde olduğunu istemeyerek fark etti ama yoluna devam etti. "Beni ilgilendirmez," diye düşünmüştü. Daha birkaç yüz adımlık bir mesafeyi geçmişti ki solunda yolunu kesercesine bütün alanı kaplayan ve tam üstüne doğru gelen yağız atlara binmiş pırıl pırıl beyaz üniformalı koca bir süvari kitlesi göründü. Rostov bu süvarilerin yolundan çekilebilmek için atını 4 nala kaldırdı. Eğer süvariler hep aynı hızla gelselerdi belki de onlardan uzaklaşabilecekti. Ama onlar gittikçe hızlanıyorlardı. O kadar ki bazı atlar artık 4 nala kalkmıştı. Rostov nal sesleriyle silah şakırtılarını gittikçe daha kuvvetli işitiyor, süvarilerin atlarını, vücutlarını, hatta yüzlerini bile daha iyi görüyordu. Bunlar Fransız süvarilerine saldıran atlı muhafızlarımızdı ve Rostov'a doğru geliyorlardı. Atlı muhafızlar dört nalla yaklaşıyorlardı ama dizginleri henüz bırakmamışlardı. Rostov artık yüzlerini iyice görüyordu. Saf kan atını var kuvvetiyle süren subayın marş marş diye komut verdiğini işitti. Rostov ezilmemek ya da Fransızlara karşı girişilen saldırıya sürüklenmek korkusuyla cephe boyunca atının olanca gücüyle dolu dizgin gidiyordu. Ama gene de süvarileri geçemedi. Uçtaki atlı muhafız iri yarı yüzü çiçek bozuğu bir adamdı. Önünde çarpmadan geçemeyeceği Rostov'u görünce öfkeyle kaşlarını çattı. Rostov akıl edip de kamçısıyla muhafızın atının gözlerine vurmasaydı adam onu bedevisiyle birlikte muhakkak devirecekti. Rostov kendini koca koca adamların o koca koca atların yanında öyle küçük, öyle kuvvetsiz hissediyordu ki 5 verşokluk yaz atı kulaklarını kısarak kendisini yan tarafa attı ama yüzü çiçek bozuğu atı muhafız olanca gücüyle koca mahmuzlarını atın karnına gömdü. At kuyruğunu sallayıp boynunu uzatarak daha hızlı ileriye atıldı. Atlı muhafızlar Rostov'u geçer geçmez Rostov onların urra diye bağırdıklarını işitti. Dönüp bakınca da süvarilerin herhalde Fransız olan yabancı kırmızı apoletli süvarilerle karıştığını gördü. Gerisini görmeye imkan yoktu. Çünkü hemen sonra bir yerden top ateşi başladı ve her şey dumanla örtülüverdi. Atlı muhafızlar yanından geçip de dumanın içinde kaybolurken Rostov arkalarından dört nalla gitmek mi yoksa gidilmesi gereken yere doğru ilerlemek mi daha doğru diye bir an kararsızlık içinde kaldı. Bu atlı muhafızların Fransızları bile hayran bırakan o parlak saldırısıydı. Sonradan Rostov yanından geçmiş olan bütün o koca kitleyi meydana getiren iri yarı yakışıklı insanlardan, o parlak binlerce rublelik atlara binmiş zengin delikanlılardan, subaylardan ve subay adaylarından geriye yalnız 18 kişinin kaldığını dehşet içinde öğrenecekti. Rostov, onları niçin kıskanayım, benim de sıram gelir, hem ben şimdi belki de hükümdarı göreceğim diye düşündü ve dört nalla ileriye doğru gitti. Piyade muhafız alayının yanına gelince alayın üzerinden ve yanından mermilerin geçtiğini anladı. Ama bunu mermilerin sesini işitmesinden çok erlerin yüzünde bir huzursuzluk, subaylarda da tabii olmayan, savaşmaya hazır insanlara özgü bir heyecan gördüğü için fark etmişti. Piyade muhafız alaylarının meydana getirdiği hatların arkasından geçerken onu adıyla çağıran bir ses duydu. Rostov. Rostov Boris'i tanımadan karşılık verdi. Ne var? Boris ilk olarak ateş hattına giren gençlerin mutlu gülümseyişiyle ilk hatta düştük. Nasıl? Dedi. Bizim alay bir saldırı yaptı bile. Ya demek öyle. Peki ne oldu sonra? Boris konuşmak ihtiyacını duyarak heyecanla püskürttük dedi. Düşün bir defa, hayalinde canlandırabiliyor musun? Sonra Boris mevzilere yerleşen muhafız alaylarının karşısında birlikleri görünce bunları nasıl Avusturyalı sandıklarını ve ancak bu birlikler ateşe başlayınca ilk hatta bulunduklarını anladıklarını, böylece beklenmedik bir anda savaşmak zorunda kaldıklarını anlattı. Rostov Boris'in sözlerini sonuna kadar dinlemeden atını sürdü. Boris sordu. Sen nereye böyle? Bir görevle Majesse'nin yanına gidiyorum. Boris Rostov'un Majesse'nin değil de Altes'in yanına gitmek istediğini sanarak... İşte şurada dedi. Onlardan 100 adım kadar ötede beyaz üniformalı, sapsarı kesilmiş bir Avusturyalı subaya kaşları çatık, omuzları kalkık bir halde bağırarak bir şeyler söyleyen, yakasında süvari muhafız işareti bulunan büyük prensi gösterdi. Rostov, canım bu büyük prens benim ise ya başkomutanın ya da hükümdarın yanına gitmem gerekiyor diyerek atını sürmek istedi. Ama öbür taraftan koşarak gelen Berk tıpkı Boris gibi heyecanla kont kont diye bağırdı. Kont, sağ elimden yaralandım. Bunu söylerken mendille sarılmış kanlı bileğini gösteriyordu. Öyleyken cephede kaldım. Kılıcımı sol elimle kullanıyorum kont. Bizim von Bergler soyunda herkes şövalyeydi kont. Berk bir şey daha söyledi ama Rostov sözlerini sonuna kadar dinlemeden atını sürerek uzaklaşmıştı bile. Muhafız alayını ve arada kalmış boş bir araziyi geçtikten sonra atlı muhafızların taarruza kalkıştığı sırada olduğu gibi gene ön hatlara girmemek için ihtiyatların hatları boyunca ilerledi. En şiddetli top ve silah seslerinin duyulduğu yerin ta uzağından dolaşarak gidiyordu. Birden önünde, bizim birliklerin arkasında, düşmanın bulunabileceğini aklından bile geçirmediği bir noktada yakından gelen tüfek sesleri duyuldu. Bu ne olabilir? Yoksa düşman birliklerimizin gerisine mi sokuldu? İmkanı yok diye düşündü ve hem kendisi için hem de savaşın nasıl sonuçlanacağını düşündüğü için bir korku, bir dehşet duydu.